gerçekten. Oysa adımız ve uyumumuz için. Hayatın Sesleri. Hayatın Sesleri'nden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Gün ortasındayız. Yine güzel bir programla Hayatın Sesleri ile sizlerle birlikteyiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında saatlerimiz 15:55 dakika geçinceye kadar değerli konuklarımızla sizlerle birlikte olacağız. Bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hemen hatırlatalım. Telefon numaralarımız 0090 312 463 3419, 463 3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook ve Twitter'dan Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilir, değerli konuklarımıza sorularınızı ulaştırabilir. Bizimle paylaşmak istediğiniz duygu, düşünce, görüş ve önerilerinizi paylaşabilirsiniz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır ve teknik yönetmenimiz Ayhan Taşçı, mikrofonda ben Sezin Zor. Hepinizi Hayatın Sesleri'ne bekliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün programımızın ilk bölümünde Aladağlar Seyir Defteri ve Bolkar Dağları Seyir Defteri kitaplarının yazarı, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Onur Çalışkan konuğumuz olacak. Bir grup bilim insanının dağlara uzanan yolculuğunu anlatan kitapları, gezileri ve keşif dolu serüvenleri üzerine güzel bir söyleşi gerçekleştireceğiz. İkinci bölümümüzde Sihirli Sözcükler köşemizde dil ve iletişim uzmanımız Elif Berna Kutluat'a bizlerle birlikte olacak. Yaratıcı okuma teknikleri üzerine güzel bir söyleşimiz olacak. Programımızı kaçırmayın çünkü Hayatın Sesleri çok güzel bir müzikle başlıyor. Hemen sonrasında değerli konuğumuzu stüdyomuza alıyoruz.
Güneşlik dünyada bulur en zorunu. Herkes seçer kendi yolunu, bilmez ki mutsuzluk mu sonu. Şu günlük güneşlik dünyada bulur en zorunu. Benim yolumsa sana doğru dolandı durdu. Çıkmaz bir sokakmış meğer, dönülmez oldu. İki yokuşlar, uçurumlar, anlaşmazlıklar pusu kurmuş önümde. Kurtar desem de, sen vazgeçsen de, dönüp gitsen de sevgim mahkum elinde. Bizi güçlükler ayırsa da yarında ben severim aşkın zorunu, kimi gider kolayına. Benim yolumsa sana doğru dolandı durdu. Çıkmaz bir sokakmış meğer, dönülmez oldu. Dik yokuşlar, uçurumlar, anlaşmazlıklar pusu kurmuş önümde. Kurtar desem de, sen vazgeçsen de, dönüp gitsen de sevgim mahkum elinde. Benim yolumsa sana doğru dolandı durdu. Çıkmaz bir sokakmış meğer, dönülmez oldu. Dik yokuşlar, uçurumlar, anlaşmazlıklar pusu kurmuş önümde. Kurtar desem de, sen vazgeçsen de, dönüp gitsen de sevgi mahkum elinde. Thank you.
Hayatın Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, değerli konuğumuzu stüdyomuza aldık. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Onur Çalışkan bizimle birlikte. Değerli hocam, hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Hocamın Türkçe, sosyal bilimler eğitimi, eğitim bilimleri, hani pek çok alanda eminim çok fazla etkinliği ve çalışması vardır, ama biz özellikle bugün değerli hocamızı yazdığı kitaplar üzerine konuşmak için davet ettik. Çünkü gerçekten çok ilginizi çekeceğini umduğumuz kitapları var. Aladağlar Seyir Defteri ve Bolkar Dağları Seyir Defteri. Bu ilk kitaplar mı hocam? Öncelikle hoş geldiniz.
Bunlar kurgusal, hoş bulduk. Çok teşekkür ederim beni buraya çağırdığınız için. Ve en azından coğrafya eğitimi bu bölümüne ilgi çektiğiniz için. Benim ilk kitabım değil. Benim ilk kitabım arazi gezileriyle ilgiliydi. Ama bilimsel bir eserdi. Tamamen ders kitabı niteliğindeydi.
Tezlerinizle alakalı mıydı yüksek lisans ya da doktora
lisans
tezleri?
Ilgiliydi. Doktora tezimi henüz yayınlamadım. Daha doğrusu hani bir kitap yayın evi tarafından yayınlatmadım. Yoksa tez izleme merkezimizde ulaşılabiliyor. Bütün çalışmalarımıza açık olarak ulaşılabiliyor. İkincisi dağlarla ilgiliydi. Permafrost ve periglasyal jeomorfoloji diye. Ben o kitabı yazmaktansa anlatmayı çok da seviyorum. Şimdi permafrost ve periglasyal jeomorfoloji olunca öğrenciler bile söylemekte zorluk çekiyorlardı. Ben genellikle şöyle söylüyorum. Permafrost ve periglasyal isimli iki eş arasındaki aşkı anlatan bir bilimsel eserdir diye. Şimdi bizim temel sorunumuz şu: bilim insanları olarak veya bilim insanı olmak gayretinde olan insanlar olarak biz sadece dersliklere genellikle hapsolmak zorunda kalıyoruz. Ama benim derdim bu coğrafya eğitimini veya işte ilgi duyduğum coğrafyanın ilgi duyduğum alanlarını herkese anlatabilmek, herkesin öğrenmesini sağlayabilmek. Bunun en iyi yolunun da bu kurgu eserler olduğunu düşünüyorum. Yani kurgusal eserlerin daha somut bir anlamının olacağını, daha somut bir şekilde kitlelere ulaşabileceğini düşünüyorum. Aladağlar Seyir Defteri bu kurgusal eserlerin ilki. Tabii o devam eden bir seriydi. Çünkü Aladağlar bir keşfin de öyküsü ayrıca. Yani daha önce uluslararası literatürde olmayan ve hala benim mücadelesini verdiğim, kabul ettirmeye çalıştığım bir keşfin de hikayesi. Bolkar Dağları da bu şeyi tasdiklemek devamlı için yaptığımız bir kurgusal eserdi. Şöyle söyleyeyim, ilk değil ama ilk kurgusal eserlerimdir ikisi de.
Neyi kastediyorsunuz kurgusal eser derken?
Bundan öncekileri yani okumak için bir terimler sözlüğüne ihtiyaç varken, anladım. Bunda terimler sözlüğü kitabın içinde var. Çünkü yani geniş kitlelere yazıldığı için dipnotlar şeklinde terimleri vererek mümkün olduğu kadar akıcı ve ilgi çekici bir dil kullanarak yazmaya çalıştım ve edebiyatçı arkadaşlarımdan da çok yardım aldım. Bilimsel çalışmalarda bilim insanlarından yardım alıyorsunuz. Bu kurgusal çalışmalarda genellikle edebiyatçılarda, dil bilimcilerden yardım almak gerekiyor.
Sizin lisans eğitiminiz coğrafya üzerine.
Benim lisansım, yüksek lisansım, doktoram coğrafya eğitimi. Ama işte eğitim alanında da, yani eğitim bilimi alanında da çeşitli eğitimlere katıldım.
Peki Aladağları ilk olarak seçmenizin özel bir nedeni var mıydı?
Şimdi şöyle söyleyeyim, Aladağları çok ciddi uzun bir hikayesi var. Şöyle özetleyeyim. Bizim bu ekibimizde de olan, kitapta da çokça ismi geçen arkadaşlarımızdan bir tanesi dağcıydı. O bir görsel getirdi. Böyle çakılların içerisinde göller olan bir görseldi, bir fotoğraftı. Dedi ki ya bu nedir yani? Şimdi Aladağlar kireç taşının, dolomitin, dolayısıyla da asidik sularla çözülebilen kayaçların yoğun olduğu bir yer. Ve orada oluşan çok spesifik şekiller var. Yani bu kireç taşı üzerinden oluşan, biz bunlara dolin, halkımız obruk diyor, çökme dolini şeklinde onlara. Bunlar dolin midir? Yani Türkçesini, yani tam Türkçe karşılığı değil ama obruk mudur diye sorunca ben dedim ki ya bu çakılın içinde olmasının imkanı yok. Daha öncesinden benim kendi okumalarımda, işte bilimsel eseri yazdığım sırada okumalarımda, buzulların üzerinde çeşitli göllerin oluştuğuna dair bir şey vardı ve benim çok ilgimi çekmişti. Yani buzulun üzerinde buzul bir su geçirmeyen katman şeklinde ortaya çıkıyor ve üzerinde bir göl oluşuyordu. Ben dedim ki bu çakılın altında buzul olabilir. O da tabii diğer hocalarımıza gittiler. Aladağlarda buzul var mı ki üstünde göl olsun filan. Hocalarımızın hiçbiri
kabul etmedi.
Bölümümü söyleyip de kendimi riske atmak istemiyorum ama hocalarımız dediler ki biz duymadık. Şimdi araştırma görevlinin ilk yıllarında veya işte lisansı yeni bitirdiğiniz, yüksek lisansın ilk yıllarında profesör doktor ne derse o olur. Yani o bilmiyorsa zaten, duymamışsa o yoktur gibi. Hani o hoca sizde öyle bir şey, algı yaratmasa bile öğrencide böyle bir algı yaratılıyor. Çünkü hoca dediğiniz şey biraz daha böyle merkezidir, daha iyidir. Arkadaşımız da diyor ki vay bunlar yokmuş. Onlar 2008 yılında Aladağlara gittiler. Hatta yayınladılar. Kitapta da var.
Profesör hocalar mı gitti?
Hayır, benim bu kendi arkadaşlarım, iki arkadaşım gittiler. Ve bana atıf yapmayarak, yani bu gölleri bize bu adam söyledi demeyerek bir dergide, şimdi ismini vermeyeyim, bir dergide Aladağların saklı buzulları şeklinde yayınlattılar. Meğersem bu buzullar 1960 yılında İsviçreli bir bilim insanı var. Şeyden kaçıp, Yahudi mezaliminden kaçıp Türkiye'ye gelmiş ve jeolojiye çok önemli katkılarda bulunmuş. Maurice Blumenthal, Profesör Doktor Maurice Blumenthal tarafından bulunmuş zaten bu buzullar. Yani biliniyormuş.
Zaten varmış.
Ama burada önemli olan mesele şu, bunların üzerinde göl oluşabilme koşulları farklıydı. Hı hı. Ben bir seneye yakın bunlar nedir ne değildir diye araştırdım. Çok özür diliyorum, yine teknik bir terim olacak ama kaya buzulu dediler. Yani içinde buzul olmayan kayaların kendi hareketiyle donmuş zemine bağlı olarak oluşan spesifik bir şey var. Yüksek dağlık sahalarımızda çokça bulunan. Hı hı. Ona söylediler, dedim ki ya kaya buzulunun üzerinde göl olmaz. Yani olmasını sağlayabilecek bir şey yok. Çünkü kaya bu. Yani içerisinde boşluklar var ve su bunun altına geçer. Sonra bu alanda çok dünyaca ünlü bir hocamız var. David Evans diye. İskoç kendisi. Britanyalı diyeyim. Ama İskoçya'da yaşıyor. Ona ben yazmıştım. Tamamen böyle cahil cesareti. Ya bu görseldeki şey nedir filan şeklinde. O dedi ki bunlar döküntü örtülü buzuldur. Ve bunun hakkında da uluslararası bir literatür oluşmuştur. Hani çok iyi bilinmese de filan diye. Bana bir takım kitaplar gönderdi. Bir de yardımcı oldu. Ama bu Evans'ın dediği şekilde de değil. Benim şu anda da en çok mücadele verdiğim adam da Evans. Ben diyorum ki bunlar ölü buz kütleleridir. O diyor ki hayır, bunlar döküntülü buzullar. Yani kaya buzullarının bir türevidir diyor. Ve o artık yani 25-30 yıldır o işin içinde olduğu için ben şimdi David ve Goliath gibi cüceyle dev mücadele ediyor gibiyim ama büyük bir olasılıkta ben de 25. yılımı doldurdum uluslararası literatürde. Artık onu kabul ettireceğim bunların kaya buzullarından farklı bir şekil olduğunu. Kısacası bir fotoğrafla başladı. Sonra ben bu şeyi bu kurgu halinde vermenin çok daha iyi olabileceğini, daha geniş kitlere ulaşabileceğini,
daha merak uyandırabileceğini,
daha merak uyandıracağını ve bizim dağlarımız biraz hani öksüz de demeyeyim, yetim de demeyeyim de biraz ilgiye muhtaç gibi. Sadece coğrafyacıların değil, jeologların, biyologların, ne bileyim antropologların, aklınıza gelebilecek bütün bilim alanların, botanikçilerin, ki orada o kadar güzel bitkiler, o kadar güzel hayvanlar var, zoologların ilgisine muhtaç bir durumu var. Belki böyle bir ilgi uyandırabilirim diye Aladağlar yazdım. Bolkaraniye gittik. Şimdi bizim bir savımız var. Diyoruz ki biz kardeşim bu uluslararası literatürde bizim kattığımız bir şekildir. Bunlar ölü buz kütleleridir. Uydudan ben bu iki dağ silsilesi Orta Toroslar diye geçer. Yani Orta Toros oluşturan çok önemli iki yüksek dağ silsilesidir. Sıra dağlardır. Bolkarlar doğusunda kalır Aladağların. Hani hafif böyle kuzey doğusu gibi. Orada Google Earth'ten şeye bakarken, reklama girmez umarım, bakarken Bolkar Dağları'nda bizim gölleri buldum. Gene Blumenthal yazmıştı. Blumenthal bayağı iyi araştırmıştı. Yüksel Bolkar Dağları'nın silsilesinin jeolojisi diye. Vadi vadi gezmişti. Tıpkı bizim yaptığımız gibi. Normalde hiç kimse öyle hani eğer çok fazla şey değilse, meraklısı değilse vadi vadi gezmez. Böyle yüksek zirvesine çıkar iner aşağıya. Vadi vadi gezip yazmıştı. Bolkarlar da öyle ortaya çıktı. Onun dışında ne bileyim Güneydoğu Torosların çoğunda var. Karadeniz'in bir kısmında var. Yani Doğu Karadeniz dağlarımızın bir kısmında benzer oluşumlar var. Dolayısıyla benim şu anda elimde çok kuvvetli bir şey var. Hani kendi keşfimin arkasında durabileceğim kuvvetli bir ne diyelim arazi gözlemi var. Hem bunun nesi eksik? Bu sadece Türkiye'de benim yaptığım bir şey. Ne bileyim bunun en güzelleri nerede görülüyor? Himalayalar'da görülüyor. Himalayalar seyir defteri gibi bir şey yazana kadar da çok böyle hani şey yapacağını düşünmüyorum. Ne diyelim kabul göreceğini düşünmüyorum ama her şey böyle başlıyor. Hmm. İlk önce Aladağlar, sonra Bolkar Dağlar, belki daha sonra Gürcistan'daki dağlarımız, dağlar diyeyim. Ve sonra da Himalayalar, neden olmasın?
Yani, neden olmasın?
Evet. Kısacası şöyle, o keşfi şey yapabilmek için, sağlamlaştırmak için Bolkar'a gitmek zorundaydık. Bunların hepsi tabii bilimsel çalışma oldular. Bunlar uluslararası dergilerde yayınlandılar. Hı hı. Atıf da alıyorlar. Genellikle ne bileyim benim oğlumun da hanımımın da veya işte coğrafya eğitimiyle çok yakından uzaktan alakası olmayan insanların da ilgisini çekebilsin diye ben böyle iki kurgusal metin kaleme aldım ve yayınlandı. Umarım da okuyanların da ilgisini çeker.
Emeğinize sağlık. Bu arada ben biraz işin serüven kısmına değineyim o zaman. Şimdi tabii, bu dağlarda eğitim eğitim amaçlı araştırma yapmak öyle kolay bir şey değildir diye tahmin ediyorum. Kaç evet, gün kaldınız, orada nasıl değil. Yaşadınız? Biraz anlatır mısınız o
tabii,
detayları da?
Tabii, şimdi şöyle, ben bunu başka bir kitapta yazdım. Benim glasyal jeomorfoloji veya periglasyal jeomorfoloji dediğimiz, yani buzul ve buzul çevresi jeomorfolojisi konusuna hiç ilgim yoktu. Benim hocalarım 20 yıllık deneyimleri olmasına rağmen bu alanlarda benim hiç ilgim yoktu. Ben iklim bilimci olacaktım. Yani ikinci sınıfta falan karar vermiştim. Çünkü her şeyi yöneten şey iklimdir. Yani biz Orta Asya'dan buraya geldiysek, Osmanlı Devleti kurulduysa, Osmanlı Devleti yıkıldıysa, Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulduysa bunun iklimsel bir ayağı da vardır. Ne bileyim 2. Dünya Savaşı'nın, 1. Dünya Savaşı'nın vesairenin. Dolayısıyla her şeyi açıklayabilen bir anahtardır. Sihirli bir güçtür iklim. Eğer çözebilirseniz tabii. İklim bilimci olacaktım. Ama işte bu Aladağlar meselesi...
Sanki o fotoğrafa kadar diyorsunuz.
O fotoğraf, o işin içine girdikten sonra bir de tatsızca bir şekilde sonuçlandı. Ben eserde de anlatıyorum bunu uzun uzun. Hani bir keşif yapmışlar da 1960'taki keşfi yeniden keşfetmişler oldukları için ekip arkadaşlarım da çok şey oldular. Dedi ki biz bunu bilimsel, ayakları yere basan veya bir çalışma haline getirelim. Ondan önce ben Kaçkarlar'a gitmiştim. Kaçkarlar'da dağcılık dediğimiz mesele biraz pahalı bir meseleydi o zamanlar. 2003-2004 yıllarında. Şimdi daha fazla mağaza var, daha fazla ürün var.
Ekipman var.
Şimdi ekipman o zamanlarda vardı ama işte Ankara'da, Ankara'da iki yerde vardı.
Anladım.
Yani tekel değil de iki el olmuşlardı. O yüzden de çok acayip astronomik paralar ödemek zorunda kalıyordunuz. Hele işte araştırmanın ilk yıllarında vesaire zaten bir desteğiniz de olmuyor. İsminiz bilinmediği için kimse size proje de vermiyor.
Sponsor da olmuyor.
Sponsor zaten yani çok zor. Çok pahalı bir iş. Onun dışında yüksek irtifa fizyolojik olarak da anatomik olarak da ciddi problemler yaratan bir şey. Oksijen azlığı vesaire. Ama işte ben kırda büyüdüm. Yani ömrümün uzunca bir bölümü kırda geçti. Kır yaşantısına adapteyim. Hocam, ekibin başındaki hocamız 20 yıldır Türkiye dağlarına emek veren bir insandı. Biri zaten dağcıydı. Öyle olunca çok fazla zorluk yaşamadık.
Ekip kaç kişi bu arada?
Aslında 4 ama ben kitapta 5 yapıyorum ki orada, çünkü bir de şey tartışmaları da var. Sınıfsal bir takım tartışmalar var. Kuşak çatışmaları var. İşte geleneksel tavırla modern tavır arasındaki tartışmalar var. O yüzden hani bu kurgusal bir metindir demektense bir beşinci çok sevdiğim başka bir arkadaşımı dahil ettim. Aslında 4 kişiyiz. Zaten makalelerde de tek tek isimleri var. Ama tamamen kurgusal. O romandaki karakterlerle şeydeki karakterlerin bir ilgisi yok diyeyim kendimi kurtarmak için. Çünkü hocam okuduğunda 6 ay küstü bana. Küstüğünü kendini kabul etmiyor. Ama ne yazık ki öyle şeyler oluyor. Yani bu da bilimin doğasında var. Bir taşı başka bir taşın üstüne koyarken ne yazık ki alttaki taşa biraz zarar veriyorsunuz. O alttaki taş ne kadar sadim, kadim bir taş da olsa, sağlam bir taş da olsa siz üzerine koyduğunuz için bir baskı yaratıyor.
Evet.
Onu ortadan kaldırmak için hocamı siyah bir adam yaptım mesela. Ne bileyim memleketini değiştirdim. O zaten çok deneyimliydi. O bize öncülük etti. Dağcı arkadaş Aladağlara bizden önce tırmandı. Rotayı belirledi. Bol karlarda tırmanamadı ama telefonla sürekli sordu. En azından telefonun çektiği yerlerde, ki o zamanlar hiçbir yerden çekmiyordu. Sadece vadilerden yerleşmeleri gördüğü yerde çekiyordu. Aladağlarda 5 gün kaldık. Bol karlarda 3 gün kaldık. Kitapta uzun uzun anlatıyorum. Bazen öğrencilerime soruyorum bu kitap neyle ilgili diye. Yazarın dizinin ağrısı ve sevgilisine duyduğu aşkla ilgili diyorlar. Ben bir an önce aşağı inmek istiyordum. Çünkü bir de moral motivasyon olarak yıkılıyorsunuz. Aladağlar hele çok büyük bir hüsrandı. Yenil, daha iyi yenil demek için. Ayağa kalk, daha iyi yenil demek için birazcık da çabam devam etti. Kitabı okuduklarında zaten çok net bir şekilde görürler. Aladağlar büyük bir hayal kırıklığıydı. Çünkü her adım attığımız yere zaten işaret koymuşlardı. Burada buzul vardır diye. Biz buzul keşfetmeye gitmiştik işin aslı. Ama bir baktık ki şimdi Niğde'de bir hocamız İstanbul Üniversitesi'ne geçti sonra. Bütün şey doktora tez alanıymış Aladağlar. Bütün sirklerin içerisine, buzul yuvalarının içerisine bir buzul işaretlemiş hocamız. Olsun olmasın, görsün görmesin. Öyle olunca yeni buzul keşfetmemiş oluyorsunuz. Bol karlar zaten çok yorucuydu. Gece 3'te kalkıp 21'de geldiğimiz oluyordu. Bir de bu bizim Doğu Karadeniz'de su problemimiz olmaz. Her vadinin içerisinde bir su akar. Aladağlarla Bolkar dağları öyle değil. Su akıyor ama yerin altından. karstik mağaralardan akıyor. O yüzden suya ulaşamıyorsunuz. Susuzluk çok büyük problemli. Bir de bende bir tuhaflık var. Gündüz çok aşırı terliyorum. Gece titriyorum falan. Böyle bir durumumuz var.
Mevsim hangi mevsimde gittiğinizde?
Aladağlar yanlış hatırlamıyorsam Temmuz'du. Ağustos'tu. Bolkar Dağları Ağustos'tu. Ama ben tabii güncel olsun diye, yayınlanma tarihine güncel olsun diye onların tarihlerini kitapta değiştirmek mecburiyetinde kaldım. Hı hı. Çünkü gezinin birini 2009'da, yerini 2010'da yaptık. Şimdi Bolkar Dağları 2017'de, 2018'de yayınlandı. Şimdi çocuk diyecek ki 2010'daki şeyi bana niye okutuyor bu adam falan veya okur diyecek ki neden böyle bir şey yapıyor. O yüzden birazcık güncelledim. Aralarında yine bir iki sene var. Mevsim, yani şöyle söyleyeyim, dağlarımız zaten mükemmel bir şeye sahiptirler. Yaz mevsimine sahiptirler, yemyeşildirler. Gözünüzün alabildiği yer çiçektir. Tundura dediğimiz, alpin çayır dediğimiz çok güzel çiçekler vardır. Ama gece su donar. Evet. Belli bir irtifadan sonra su donar. Bir tek ot yetişebilir. Ağaç olmaz belli bir yükseltiden sonra. Çünkü artık ağaç bile o soğuğa dayanamaz. Gece soğuğuna. Öyle olunca da çok çetin koşullarla da mücadele etmek zorunda kaldık. Özellikle benim bu sol dizimde bir problem var. İkinci günden sonra ağrır. Ama şöyle bir problem. Yürüdüğünüzde açılır, durduğunuzda kilitlenir. Bir daha bir şey yapmaz. O yüzden sürekli yürümek zorunda kalıyorum ben. Bir de o zaman çok sağlıksız vesaire besleniyordum. Şimdi daha iyi bakıyorum kendime. Bu serüvenleri devam ettirebilmek için.
Devam ettirebilmek için demişken hemen sorayım o zaman. Peki bu serüvenin devamı gelecek mi? Yeni bir dağ çıkacak mı bu ekibiniz ve siz?
Şimdi Güneydoğu Torosları çok istiyorum ama Güneydoğu Toroslar gerçekten riskli bir bölge olarak geçiyor. Çünkü Torosların, Orta Torosların devamı Güneydoğu Toroslar. Şimdi Güneybatı Toroslarımız da var ama o kadar yüksek değiller. Bizim bu şekillerimize izin verebilecek bir alan değil ama Güneydoğu Toroslar gerçekten ciddi yükseltisi olan bir alan. Ve en azından uzaktan algılama yöntemlerine baktığımda bizim şekillere benzeyen şekilleri orada görebiliyorum. Bu ölü buz dediğimiz şekilleri. Ama benim zaten 1000 yıllık bir projem var. Dünyada canlı yaşamın %90'ının yok olduğu çeşitli şeyler yaşanıyor. Tükenişler. Onun tam kitlesel yok oluş. Yani Türkçe çevirecek olursak. Şöyle örnek vereyim. Bunun en yakını 66 milyon yıl önce dinozorların tamamını ortadan kaldıran meteorun düşmesi olayı. Buna benzer 5 tane olay daha yaşanıyor dünyada. Ben bunları günümüzde yaşansaydı nasıl olurdu şeklinde. Bir de tabii bir tanesi volkanizma ile ilgili, bir tanesi permafrost'taki bir bakteriyle ilgili, bir tanesi uzaylılar belki işgal edebilir diye böyle bir seri eser yazmıştım. Onları gündeme getireceğim. O dağlara bir ara verip en azından Güneydoğu taraflara çıkana kadar. Bir seri ilk kitabı Yakup. Direkt Yakup, Hazreti Yakup peygambere, onun sabrına referans olan bir kitap. Serinin başlığı da Akius. Sümerce, Ağbaba, ki ölü, us, toprak veya dünya demek, ölü dünyanın babası. İlk kitabı Yakup, bir volkan bilimci, çocukluğunda başına bir iş geliyor ve sabretmeyi öğreniyor. Çok sabırsız bir insanken sabretmeyi öğreniyor ve o sabrı veya bir noktaya odaklanması onu volkan bilimde çok üst bir noktaya getiriyor. Tam o üst noktaya geldiğinde bir darbe yiyor. Bilimsel kuramı ciddi bir hasar görüyor. Ama o bilimsel kuramını o hasara rağmen geliştirerek, hani böyle bir şey olmadı ki yok ki demeden onu kabullenerek bir erken uyarı sistemi kuruyor bütün dünya için. Volkan püskürmeleri açısından ve sonuçta da şeyi buluyor. Yani dünyanın tamamında alansal, yani kilometre karelerce volkanın püskürebileceği, atmosferin kirlenebileceği, okyanusun asidik hale gelebileceği bir felaketi buluyor ve o felaketle mücadeleye girişiyor. Böyle bir eser Yakup.
Bu Aladağlar ve diğer Bolkar Dağları kitaplarında bir süreç var değil mi? Sizin oraya gitmeye karar verişiniz, çıkışınız
kitap,
ve inişiniz.
Şeyi şöyle söyleyeyim. Süreç? O seyir defteri gerçekten var olan bir seyir defteri. O seyir defterini...
Var mı şu anda sizin seyir defteriniz?
Evet, yani
ha,
o benim tükenmez.
Tuttunuz, günlük tuttunuz.
Tabii günlüğüm, daha doğrusu seyir defterinden kastım. Anlık hatta. Anlık. Onu da yazıyorum diyorum ki anan yazıyorum. Şöyle söyleyeyim, onun seçiminden o öncesindeki konuşmalara, bu fotoğrafın nasıl elimize geldiğini, arkadaşlarım beni bir dergide yaptıkları şeyleri nasıl sinirlendirdiklerine kadar, hatta o sırada hangi müziği dinliyorsam o, her şey var kitabın içerisinde. Yani şeyden başlayarak David Evans'la görüşmemden en sonunda bunun bir keşif olarak bilimsel bir yayına dönüşmesine kadar her şey var. Bolkar Dağları tabii daha böyle fit, daha böyle ince uzun. Niye? Artık o şey tartışmam yok. Yani bu bir keşif midir, değil midir, bunu nasıl yaptık falan yok. Sadece işte kırtasiye malzemesini nasıl seçtim, nasıl işte kararlaştırdık, kiminle görüştük. İşte ne bileyim, Ulukışla'dan çıktık Bolukar Dağları'na. Ulukışla'da nerede yemek yedik? Hı hı. Orada Öküz Paşa şeyi var. Hanı var. O hanın hikayesi ki Han Duvarları şiirine ilham veren han odur gibi bu tip ayrıntılara kadar bütün süreç var. Yani şöyle bir metin değil o. İşte burada döküntü örtülü buzul vardı. Biz bulduk şeklinde değil.
Anladım. Kurgusal demenizden şeyde, onu
yani bütün şeyi var. Ne diyeyim? Bütün hikayesi var. Hı-hı. Her ikisinde de. Ama işte ne bileyim, o sırada sis olmuş. Sisin içerisinde bir şey, romantik bir hava oluşmuş. Ben de oturup eşime bir şeyler yazmışım o seyir defterinde. O bile var yani.
Çok güzel. O zaman okuyanlar kendilerinden de bir şey bulacaklar aslında sevgiye dair.
Kötü bir şey almadım. Bir tek şey var, hani ne bileyim, hani bir bilim de olsun diye oradaki bitki türlerinin Latincesini yazdım. Ne bileyim, ardıçta bir işte bülbül ötüyor deyince Juniper de işte ne bileyim şey ötüyor falan şeklinde Latincesi.
Onu da artık öğrencileriniz keşfetsin yani, okuyanlar değil mi?
Hani ben Bolkar'da yapmadım onu. O eleştiriyi aldığım için Bolkar'da onları dipnot olarak çok merak eden olursa Latincesini altta var şeklinde oldu.
Evet. Süremizin yavaş yavaş sonlarına geliyoruz. Son dakikalarımızda şu konuya da değinir misiniz rica edeceğim. Çünkü anladığım kadarıyla siz araştırmayı, keşfetmeyi çok seven, hani mizaç olarak da seven birisiniz.
Evet.
Bu işin başı herhalde o keşfetme dürtüsüyle başlıyor.
Bilimsel merak. Yani bilimsel merak. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bizde çok yaygın olarak yapılan bir şey var. Bu sizin neyiniz? Yani yüksek lisans teziniz mi? Doktora teziniz mi? Yok, bilimsel merakım. Ben papağanlarla ilgili bir şey yaptım. En son makalem benim Ankara'da yaşayan papağanlarla ilgili. Bu Ankara'da yerleşik olarak Cumhurbaşkanlığı Köşkü'nün çevresinde, külliyenin çevresinde, ne bileyim bizim Ankara Üniversitesi Tandoğan yerleşkesinde, kimi zaman Cebeci yerleşkesine gelirler ama yaygın olarak Botanik Parkı'nda bir papağan türümüz var. Psittacula crameri. Yani ne oluyor? Yeşil papağan. En son yazdım bu. Niye yazdım ben bunu? Meraktan. Bu nedir? Niye Ankara'dadır kardeşim? Yani bu adamın doğal yaşam alanı Hindistan ve Afrika. Tropikler.
Ankara'da ne işi var?
Ankara'da ne işi var? Veya işte tamam, biri getirmiş elbette ki, kafesten uçurmuş. Yani kendisinin uçup gelme ihtimali yok. Çünkü en uzun 15 kilometre uçabiliyor. Nasıl hayatta kalabiliyor? Bunu oturdum, tartıştım.
İklim nasıl onu yaşamasına elverişli olabiliyor, değil mi?
Eksi 22 derecede bu arkadaş muson iklimine ait bir yerden gelip de eksi 22 derecede nasıl hayatta kalabiliyor? Onu yanıtladım. Onu yanıtlayınca da kendinizi iyi hissediyorsunuz. Yani her şeyin başı bilimsel merak. Bu illa sizin bilimin içerisinde olmanızı veya yani bilim akademide olmanızı gerektirmiyor. Zaten benim hep hani çoğunlukla söylediğim bir şey var. Hoca ile bilim insanını ayıran temel şey şudur. Hoca her şeyi bilir. Bilim insanının bildiklerinden çok bilmedikleri vardır. O bilmediklerini çözmek için zaten
Onun peşinde koşar.
Yoksa hoca zaten biliyor adam, yani ne yapsın? Daha ne yapabilir? Oturuyor, dersini veriyor. Ama bilim insanı dediğiniz adamın hep kafasında bir problem vardır. Yağış atmosferde kaç metrede oluşur? Bu yağış işte eksi 20 derecede nasıl sıvı olarak kalabilir? Niye donmuyor? Vesaire gibi böyle bir merak duygusu olur ve o merak duygusunu, o bilimsel merakın üzerine doğru gider.
Evet. Değerli hocam, çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ediyorum.
Beni de şimdi siz o soruları sordukça kafamda böyle soru işaretleri uyanmaya başladı. Bakalım ben çevremde gördüklerimde neyi hissetmeye ve neyi merak edip onu araştırmaya başlayacağım diye düşündüm. Papağanlardan sonra yeni merak ettiğiniz bir konu var mı? Hani ben merak ettiğim için size sormuş olayım.
Ya şöyle, daha gelirken konuştuk. Bizim Türkiye'mizin çok ciddi yağış alan yerleri var ve herkesin bildiği yerler bunlar. İşte Doğu Karadeniz, Batı Karadeniz, Fethiye bölgesi, yani Güneybatı Anadolu gibi oluyor. Bu dördüncü sıraya filan Bitlis, Tatvan, Bitlis, Muş arasında kalan düzlük oluşturuyor. İşte bu düzlükte bu kadar çok yağışın olmasının sebebi ne? Şimdi Karadeniz anlıyoruz, Akdeniz'i de anlıyoruz ama böyle Anadolu'nun ortasında, Van Gölü'nün doğusunda yok mesela, sadece batısında var. Van Gölü'nün batısında niye bu kadar çok yağış düşüyor kardeşim?
Hadi bakalım, yeni bir araştırma konusu.
Yani bu bir papağanlar kadar, ben papağanlara bir sene okudum. Bu umarım bir sene okumakla çözülecek bir şey olur.
Bence o bir seneden kısa sürer çünkü zaten ilgi alanınız coğrafya.
Çok teşekkür
ediyoruz değerli hocam, katıldığınız için.
Çok zevk aldım, keyif aldım.
Biz de öyle, verdiğiniz bilgiler için ve gerçekten ilgi uyandırıcı konuları dinleyicilerimizle paylaştık. Eksik olmayınız. Yeni kitabınızda da kolaylıklar diliyoruz.
Çok teşekkür ederim, çok sağ olun.
Sevgili dinleyicilerimiz, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Onur Çalışkan konuğumuzdu. Kendisine verdiği bilgiler için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Aladağlar Seyir Defteri ve Bolkar Dağları Seyir Defteri kitaplarını da okumanızı öneriyoruz. Şimdi müzik aramız var. Hemen sonrasında Sihirli Sözcükler köşemizde yayınımız devam edecek.
Geçmez günlerim. Seni görünce ben doğdum sanki yeniden. Öyle yalnızdım, öyle uzaktım ben sevgiden. Sensiz yaşam. Yaşamam sensiz.
sözcükler. Hayatın Sesleri Sihirli Sözcükler köşemizde devam ediyor. Dil ve iletişim uzmanımız Elif Berna Kutluata bizlerle birlikte. Hoş geldiniz.
Teşekkür ederim. Merhabalar.
Merhaba. Bugün yaratıcı okuma etkinlikleri üzerine konuşacağız. Evet. Şimdi dinleyicilerimiz diyecek yaratıcı yazarlığı duyduk da yaratıcı okumayı duymadık. Ama ben de şunu söyleyeceğim. Zaten yazarlık yaratıcı olmayı gerektirmiyor mu? Niye yaratıcı yazarlık diye ayrı bir söz
çok
dizisi
haklısınız
var?
Zaten yazıyla biraz ilgilenen herkesin aslında muhalif olduğu bir isim yaratıcı yazarlık. Araştırmacı gazeteci gibi
bir şey.
Yani gazetecilik araştırmacılığı zaten içermiyormuş gibi. Yaratıcı yazarlık aslında daha çok yazmaya yakın durmak isteyen, dolayısıyla kendi içsel dinamiklerini biraz daha yazmaya göre düzenlemek, biraz daha farklı düşünmeyi öğrenmek isteyen insanlar için hazırlanmış eğitimler. Hı hı. Yazma tecrübesi olan insanlar bunları hem önermekte hem de ilham vermekte daha başarılı oluyorlar. Bir yazarın yazma üslubunu izlemek ya da onu paylaştığı ortamda bulunmak her yazar için ya da yazar adayı için, hı hı, daha doğrusu değerli. Yaratıcı yazarlık eğitimleri de bir süredir Türkiye'de var. Hı hı. Çeşitli yaş grupları için. Ama son bir yıldır aşağı yukarı yaratıcı okuma ya da yaratıcı okuyucu gibi biraz daha zorlayıcı isimlerle eğitimler var.
Hı hı.
Özgün eğitim tasarımları da var aralarında. Bir kısmı da nasıl söyleyelim, çeşitli çalışmaların, işte bu kişisel gelişim eğitimlerinin ya da drama tekniklerinin biraz okumaya yönelik dönüştürülmesiyle oluşturulmuş eğitimler. Ama hani herhangi bir eğitimin hazırlanması süreci aşağı yukarı şöyledir. O alandaki ihtiyacı görürsünüz. O ihtiyacı giderecek olan disiplinlerin ürünlerine bakarsınız ve onları eşleştirmeye çalışırsınız, kabaca ifade edilirse. Yaratıcı okuyuculuk da, okuma eğitimleri de çeşitli yaş gruplarına göre şekillenmiş. Birbirlerinden tamamen farklı eğitimler. Aynı isim altında,
evet,
çok başka,
evet,
yaklaşımlar var ama ben dinleyicilerimiz için hani olabilecek temel ilkelerini, yani bu eğitimlerin temel prensiplerini derledim diyebilirim.
Hemen o zaman soralım ama yine konuya geçmeden önce yaş gruplarına göre ayrılıyor, hı-hı, dedik ya, en küçük yaş nedir çocuklarını yaratıcı okuma ya da yazarlık gruplarına göndermek için?
Aslında şöyle, benim hani ön değerlendirme diyebileceğim, bakındığım sırada gördüğüm şey, bazıları çok zorlamışlar. Örneğin okuma yazma öncesi bu ana sınıflarında bile var.
5 yaş.
Önerdikleri. Orada daha çok resim okuma diyebileceğimiz bir şey var aslında. Ama görebildiğim kadarıyla eğitmenlerin en çok üzerinde durduğu yaş 9-12 yaş arası en erken.
Hı hı.
Çünkü o yaşlarda okuma alışkanlığının pekiştirilmesi gerektiğine dair çok fazla zaten hem müfredattan hem eğitim sisteminin gelecekteki dinamikleri, yani o çocuğun hazırlanacağı sınav süreçleri,
evet,
eğitiminin devamı. Dolayısıyla 9-12 yaş arasında çok fazla tasarlanmış çalışma var. Onlu yaşların işte nasıl söyleyelim, genç, İlk gençlik çağına hitap edenleri de var ama çok o yaş grubunun ilgisini çekebilecek dinamikleri sağlayabilmek böyle bir eğitimin içerisinde çok kolay bir izlek değil. Yani onu takip etmek çok kolay değil. Bir takım çalışmalar yapılıyor ama daha çok yetişkinlere yönelik olanları nasıl söyleyelim, talep görüyor. Yani 20 yaş ve üzeri zaten okuma macerası olan insanın biraz daha kendini geliştirmek ya da bir değişikliğe ihtiyaç duyduğu dönemlerde hani tadımlık da olsa, hı hı, kapısını çalabileceği eğitimler çok eğlenceliler bu arada.
Üst yaş olarak kaçı söyleyebiliriz?
Bir üst yaş belirten yok. Yani okuyabildiğiniz sürece aslında bir üst yaş yok. Ben şeye baktım biraz. Hayalim oydu. Farklı yaş gruplarını bir araya getiren bir okuma topluluğu var mı ya da okuma eğitimi var mı diye karşılaşmadım. Aslında onun çok daha eğlenceli ve yaratıcı olduğunu düşünmüşümdür her zaman. Sanıldığının aksine farklı yaş gruplarından okuyucuların bir araya gelmesi çok daha yaratıcı çalışmaları ortaya çıkarır. Biz bunu evimizde yaşıyoruz aslında. Okuyucu insanlar bunu yaşar. Yani çocuğunuz, anneniz, kız kardeşiniz, ne bileyim eşiniz vesaire. Yani yakın çevrenizde yaştaş olduğunu ya da bir üst jenerasyon, jenerasyon ya da bir alt jenerasyon, farklı nesillerin bir arada okuması çok daha etkili sonuçlar ortaya çıkarır.
Bu da çok güzel bir bulgu aslında. Denemek lazım.
Ben biraz bu konuda her ne kadar öyle yaşamasam ve öyle imkanların olmadığını bilsem de nasıl söyleyeyim, eskiye dönük şöyle bir özlemim var. Konak hayatı o kadar da kötü değil. Evet. Yani farklı nesillerin aynı çatı altında yaşaması, evet, hanımlar için farklı dinamikler, yani ev hanımları açısından söylüyorum.
Zorlukları olabilir ama. Hanımlığı,
bir evin hanımlığı zor bir iş. Dolayısıyla orada zorluyor olabilir aile içi ilişkilerde, ama farklı nesillerin birbirinden alışverişini destekleyen her süreç şifa niteliğinde. Okuyuculukta da öyle. Okuma, yaratıcı okuma etkinliğine hani genel bir çerçeve sunacak olursak dinleyicilerimize şunu söylememiz gerekiyor. Aslında tam da bu söylediğimizi pekiştirecek bir şey. Birlikte okumak, yani paylaşarak okumak aslında bunun temeli. Yaratıcı okuma etkinliği böyle evde tek başınıza yapacağınız bir şey değil hakikaten. Okuyuşunuzu ve okuduğunuzu paylaşmanız gerekiyor.
Nasıl yapacağız?
Bunun için çeşitli teknikler var. İlk basamak bazen nasıl söyleyelim, filmlerde karşılaşabilmiştir belki kitaplarla mesafeli olanlar. Belki şanslı olanlar arkadaşlarıyla bunu gerçekleştirmiş olabilir. Ortak okuyucu toplulukları oluşturmak esas. İlk başlangıç.
Aynı kitabı okuyorlar değil mi?
Aynı kitabı da okuyabilirler. Aynı yazarın farklı kitaplarını da okuyabilirler. O okuyucunun, okuyucuların seçimine ve yaklaşımına bağlı. Ancak okuduğunuzu paylaşmak ilk adım. Dolayısıyla ilk etapta okuyacağınız kitabı seçmek. Şimdi eğer böyle bir topluluğunuz varsa ya da birlikte kitap okuduğunuz arkadaşlarınız, dostlarınız varsa onlarla fikir alışverişinde bulunup bu seçme de onları dahil edebiliyorsunuz. Yaratıcı okuyuculuğun başlangıcı okumayı paylaşma, okuma eylemini ve okuduğunuz şeyi paylaşmaya açık olmaktan başlıyor. Ve okuyacağınız eseri seçmek de ilk adım. Bu eseri seçerken yapılacak iki şey var. Yani ortak seçiyorsanız ayrı ve şahsi olarak seçiyorsanız ayrı dinamikler söz konusu, ama temelde araştırma yapmayı öneriyorlar. Çünkü araştırma yapmak, okuyacağınız eser hakkında bilgi sahibi olmak hem yazarı hem de eseri daha yakından tanıyabilmek ihtimalini ortaya çıkarıyor. Tanpınar okumak için biraz İstanbul'u bilmek, biraz dönemini bilmek, biraz Tanpınar'ın hayat hikayesini bilmek huzuru farklı şekilde okumanızı sağlar. Dolayısıyla hiç bilmiyorsanız bir kitabı okuyuşunuz başka türlüdür. Biraz tanıyorsanız başka türlü. O yüzden okumaya başlamadan önce, hatta kitabı seçerken aklınızdaki o kitaba ilişkin bir araştırma dönemine izin vermenizi söylüyorlar. Yani eski tip emir komuta zinciri, arkadaşlar bu kitabı okuyoruz şeklinde bir düzenek olmamalı. Evet. Okuduğumuzu paylaşmanın çeşitli yolları var. Bunlardan hani çeşitli etkinlikler bunlar, ama kendi kendimize de kullanabileceğimiz bazı başlıkları çıkardım ben, sorular onlar. Eğer zaman ayırabiliyorsanız okuduğunuza, bu arada eğitimler ya da buluşmaların saatlerine de baktım. Haftada iki gün üçer saatlik buluşmalar en yoğun olanları. Bunlar ayda bir 3 saate kadar seyrekleştirilebiliyor. Ama bir seferde en az 3 saatinizi böyle bir çalışmaya ayırdığınızı varsaymalısınız. Belki bu kadar yoğun olmayabilir ama şehirdeysek eğer, ulaşım çok zorluyor bizi. Araba kullanmıyorsak şayet buna vakit ayırabiliriz okumaya. Eğer okuduğumuz bir şeyi düşünebilmek için araba kullanırken kendimize o zamanı ayırırsak şunları düşünmek mümkün. Bir romansa okuduğum bu Kahraman Mikroskobu denilen bir çalışma. O mikroskopta da şu var. Kahramanın yerinde ben yaşasaydım ne yapardım? Aslında bunu hepimiz düşünürüz. Buna özellikle düşünmeyi, yaratıcı yazarlık denilen eğitimlerde de buna cevap yazmayı öneriyorlar. Kitabın belli aşamalarında durup bunu düşünmeyi, nitelikli olarak düşünmeyi önermişler eğitimlerde, yaratıcı okuyucularda. Bizim memlekette olsaydı, eğer yabancı bir düzlemde, mekanda geçiyorsa, bizim memlekette olsaydı ne olurdu? Ki en eğlencelisi bu özellikler üzerine sohbet etmek. Bundan çok güzel espriler ve çok yaratıcı fikirler de çıkıyor. Kahraman mikroskobunda bir de şu var. Kahramanın en etkileyici özelliği neydi? Ve ben günlük yaşamda bunu nerede görüyorum? Yani paylaşmak.
Karakter tahlili gibi, evet, değil,
evet,
mi?
Mikroskop o yüzden söyleniyor. Bu kahraman incelemek eserlerde ayrı bir edebi uzmanlıktır doğrusunu isterseniz. Ama biz bunu zaten yapıyoruz, bu söylediklerimiz. Sadece okuyucu bunu vakit ayırarak ve mümkünse bu işe meraklı bir arkadaşıyla konuşarak yapmalı. Ki çok keyifli bir şeydir üzerine konuşmak. Okumayı zenginleştirmenin çeşitli yönleri, yöntemleri var. Bunlardan bir tanesi de okuduğunuz yazarın ya da kitabın kime ilham olduğunu araştırmak. Mekanları da tanımak önemli. Sait Faik Burgazada ile özdeşleşmiştir. Evet. Fazıl Say, Sait Faik üzerine onun eserleriyle hemhal olarak Özen Yula ile birlikte bir eser çalıştı Sait Faik için. Ve Burgazada da bunu orkestrası, kendi solistliği ve oyuncuların da desteğiyle yarı teatral konser, senfoni tadında paylaştı. Örneğin Sait Faik öykülerini okumanın yollarından biri eğer mümkünse Burgazada'ya gitmek, değilse araştırmak. Mümkünse böyle bir konsere gitmek, değilse internet üzerinden dinlemektir. Dolayısıyla Sait Faik'e yakınlık duymanın basamakları var. Sadece okuduğum birini unutabilirim. Hayat çok yoğun bir biçimde bizi işgal ediyor.
Evet.
Meşgul sözü Arapça işgalden gelir. Meşgulüm dediğimiz her anda biz işgal edildiğimizi dile getirmiş oluruz. Dolayısıyla bu işgallere karşı belli bir alanı kendimize ayırmanın yolu bu. Artık elimizde çok da imkan var. Yüksek sesle okumayı tavsiye ediyorlar ki ben de her zaman öneririm. Yaratıcı okuyucu etkinliklerinin çok büyük bir bölümünde bu var. Sesinizi kaydetmeyi öneriyorlar. Çünkü bir yazarı hatırlamanın ya da daha doğrusunu söyleyeyim, bir metnin ruhuna inebilmenin, erişebilmenin yolu o metnin ritmini yakalayabilmek. Yazılış ritmini yakalayabilmek. Bu da içimizden okuduğumuzda ortaya çıkan bir şey değil. O yüzden kendimize, kendi sesimize, o yazarın sesini katarak iç sesimize o metni yüksek sesle okumak çok etkilidir ve yaratıcı okuyuculuğun bir kısmı metnin içindeki o ruhu yakalayabilmek olduğu için okuyucu olarak, çünkü neye şahit olursak o bizde kalacak, şahitliğimizi arttırmaya çalışıyoruz o nedenle.
Çünkü sesli okuyarak aynı zamanda aslında zihnimizde bir bilgiyi kesinlikle, daha iyi aşılamış
kesinlikle oluyoruz. Hayatımızı anlamlı hale getirmek için elde ettiğimiz araçlar bunlar, çerçeveler. Bir diğeri ki çok keyiflidir, o kitabın dedikodusunu yapmak.
Ne güzel.
Çünkü bu yaratıcı okuyuculuk çok böyle entelektüel ve hayatın içinden kopukmuş gibi algılanabiliyor. Yetişkinler için ister hikaye anlatıcısı olun, anlatmak isteyin, ister ben bir şeyler yazıyorum, nasıl daha iyi yapabilirim diye düşünelim, ister okumakla ilgilenelim. Bir yazılmış bir metnin dedikodusunu yapmak çok keyiflidir. Burada kasıt sadece hani ama ne kötü yazmış tadında bir şey değil. Tam tersine ben okuduğumu size anlatacağım, siz okuduğunuzu bana anlatacaksınız. Ama kendi çerçevemizden, dedikodudan kasıt budur. Tamamen şahsi, son derece taraflı ve sadece bana ait olan görüşleri paylaşabilirim. Bu kitaba yakın durmanın yollarından biri. Kitabı hayatın içine yakın tutmanın yollarından biri.
Çok güzel notlardı. Gerçekten çok teşekkürler. Ben eminim teşekkür dinleyicilerimiz ederim. Aynı tadı almıştır. Ben
dilerim,
kendi adıma
dilerim.
Çok çok keyif aldım. Sevgili dinleyicilerimiz, ve böylelikle de programımızın sonuna geldik. Program yapımcılarımız Meltem Afşar ve Şule Özçakır, teknik yönetmenimiz Ayhan Taşçı ve mikrofonda ben Sezin Zor. Yarın yine saatler 15.05'i gösterdiğinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Hayatın Sesleri.